Ayrım 3.
Yani ona güvenmiyorsunuz. Şimdi işin resmi yönü halk cephesi. Fakat açık konuşalım. VR'da kol saatimi ya da cüzdanımı teslim ederim. Şu giriştiğimiz kavgayı teslim etmem. Sizi anlamıyorum Mikot. Şu makine ne sizin malınız ne bizim. Sen fabrikasının, yani Desire'nin malı. Biz de bomba uçakları için motor yaptığımıza göre savaş olsun diye çalışıyoruz demektir. Siz şu makine için öyle okşayıcı sözler buluyorsunuz ki insan şaşırıyor. Öbür yandan da ömrünü bizim savunduğumuz prensipler uğrunda tüketmiş bir adama düşman gözüyle bakıyorsunuz. Bu makine sadece Desire'nin malı değil ki. Bu bir araçtır. Üstelik değerli bir araçtır. Bugün bizim malımız değil. Belki yarın bizim olacak. İhtimam göstermek için yeterli değil mi? Bomba uçaklarına gelince, onların da ne olacağı belli değil. Kime karşı savaşacaklar? Ne zaman ve nasıl? Oysa bir art söz konusu olduğunda her şey kesinleşiyor. Şimdilik omuz omuza yürüyoruz. O kendi çıkarını yürütüyor, biz kendi çıkarımızı. Sonra onu ezip geçeceğiz ya da o bizi ezecek. Kim önce davranacak bilmiyorum. Yalnız açık olan bir şey var. Gerektiği anda biz onu duvara mıhlayamazsak o hepimizi kurşuna dizdirecek. Hem de nasıl? Oo, ben burada gevezelik ediyorum ama yapılacak işim de var. Pierre Agnes'e giderken bu konuşmayı bir bir gözünün önüne getiriyordu. Vakit akşamüstüydü. Her şeyin belirtilemeyecek bir nitelik kazandığı, aldatıcı oluverdiği bir vakitti. Gündüz gözüyle ihtiyar lekelerin örttüğü eski evler şimdi birer mavi tepe gibi görünüyorlardı. Yaşlılığın ve çilelerin çirkinleştirdiği, anlamsız şekilde süslenmiş insan yüzleri bu vakitte güzelleşiyordu. Sanat, sevimliliğini ve çekiciliğini dünyamıza bu vakitte ödünç veriyordu. Pierre için Mikot'un sözleri kahredici şekilde kuru sözlerdi. Ama belki de Mikot haklıydı. O zaman da her şey anlamını yitirecekti. Yapılan kavgada, kazanılacak zafer de değersiz olacaklardı. Pierre birden toparlandı. Mikot haksızdı. Buna karar vermek için Viard'ın hayatına bakmak yeterliydi. Lejyon Dönör başını nasıl geri çevirmişti? Şövenler tarafından azgın bir kampanyaya kurban edilmek istenen o değil miydi? Böylesine bir davranışta soytarıca bir danışıklı dövüşe yer yoktu. O adam buna razı olamazdı. Pierre Mikot'u, onun aslında belki düz fakat görünüşte çok dolan başlı düşünce tarzını anlamıyordu. Mikot'un düşüncesini dağda kayayı oyan bir su kaynağına benzetiyordu. Mikot zayıflığı ve ezikliği olmayan alaycı bir Parisliydi. Oysa Pierre bir güneyliydi. Ruzulon, üzüm bağları arasında doğmuştu. Babası Perpignan'da bir basım evinde sayfa bağlardı. İşi buydu. Perpignan'da ortalık o kadar beyaz ve ışık öylesine çiğ, toprak kıpkırmızı ve deniz öylesine mavidir ki, Pierre gürültülü kahkahaları, birdenbire yapılan jestleri, gürültülü gözyaşlarını, Hugo'nun şiirlerini, sehpaya giderken bile ateşli konuşmalar yapan Jacobenlerin anısını sever. Yani hayatın dış görünüşünü elle tutulur yanını sever. Mavi bir ses bulutunun gerisinde bulvarın iki yanındaki kestane ağaçları seçiliyordu. Hafif hışırtılarla titreşiyorlardı rüzgarda. Pierre kendi kendine konuşuyordu. Yeneceğiz diyordu. Yeneceğiz çünkü insanlar mutluluğu özlüyor. Bir elin sıcaklığını, dostluğu, hayata güvenmenin tadını arıyorlar. Yıllarca önce yazdığı bir şiir geldi aklına. Rüzgar ve kavga. Hayattan bize gönderdiği esmer bir ekmek bu. Agnes'i düşünmeye başladı. Nasıl karşılanacağını çok merak ediyordu. Pierre havalarda yaşayan bir adamdı. Bütün duygularını sözlerle şişirir, büyütüverirdi. Bu yüzden de kızın içe kapanıklığı, sessizliği karşısında eli böğründe kalıyordu. Pierre onsuz yaşayamayacağını düşünüyordu. Kızı sevdiğini Lucien'e bile söylemişti. Bir türlü cesaret edip kendisine söyleyemiyordu. Sık sık yanına gidiyor, ona kitaplardan, toplantılardan, motorlardan söz ediyor. Okul üzerine, çocuklar üzerine sorular soruyordu. Sonra nasıl oluyorsa oluyor, ikisi de birdenbire susuyorlardı. O zaman sadece pencerenin camına tıp tıp vuran yağmurun gürültüsü duyuluyordu. Bir gün Agnes'e Knut Hamsun'un bir romanını anlatmıştı. O an birden cesaretlenip sordu. Hiç aşık oldunuz mu? Dedi. Gizli bir ümit besliyor, kızın şimdi evet diye cevap vermesini bekliyordu. Fakat annesi yan çizmiş, somurtarak eskiden bir aşığım vardı demişti. O günden beri Pierre'in içinde bir kıskançlık duygusu tomurcuklanmaya başlamıştı. Sanıyordu ki Agnes'in durgunluğu, sessizliği, yalnızlığı hep o tanımadığı adam yüzündendir. Sokak fenerleri yanmaya başlamıştı. Pierre, Belvi sokağını geçti, kasap dükkanlarının vitrinlerinde mor ışıkların altında domuz kafaları görünüyordu. Onları kağıttan yapılmış güllerle süslemişlerdi. Bir sinemanın kapısı önündeki afişte genç bir kız bir denizcinin ellerini yakalamış bırakmıyor, bir yandan da haddinden büyük gözyaşlarıyla ağlıyordu. Sokak üzerindeki bir düzine kahvede kadehler tatlı tatlı tokuşuyorlar, bilardo masalarında şaşkın toplar gidip geliyordu. Bu vakitte sokak hep böyle yapmacıklı ve dokunaklı süsler içinde parıldıyordu. Yolun sağında solunda daracık, kanallar gibi koyu ve karanlık sokaklar vardı. Buralarda soğan, yağ ve sidik kokuları birbirine karışıyordu. Araplar yazı tura oynuyor, yaşlı adamlar birbirlerine bağırıyorlar, kedilerin ve çocukların gürültüsü de bütün bunların üzerine tuz biber ekiyordu. Şehrin en yoksul mahallelerinden biriydi Belvil. Sefalet burada her türlü romantizmden kurtulmuştu. Burada sefalet tekrar tekrar yamanmış elbiselerde, bir şeye benzemeyen soğan çorbasında, tekrar tekrar sayılan bozuk paralarda saltanat sürüyordu. Daha geçenlerde bu bahtsız sokaklardan birinde yeni bir bina yapıldı. Dükkan sahipleri ve memurlar için bir bina. Binanın dairelerini barbar bağıran zevksiz ve çiğ renklerle boyayıp barok koltuklarla döşediler. Sefaletin yürüklüsü yaratıldı böylece. Zengin evlerde olduğu gibi binanın yedinci ve son katı hizmetçi odalarıyla doluydu. Oysa küçük dükkancıların, küçük memurların karıları yemeklerini kendileri yapıyorlar, en üst kattaki odalar da parasız ve kimsesiz insanlara kiralanıyor. Bu odalarda işsiz güçsüz bir veznedar, yaşlı bir masajcı kadın, bahtsız bir işportacı yaşıyorlar. Ve bir de Pierre'in gönül verdiği öğretmen kız, Agnes Legendre yaşıyor. Dar bir yatak, üzerine sürüyle defter yığılmış bir masa, bir lavabo ve iki hasır iskemli. Odanın bütün eşyası bunlardı. Duvarlar çıplaktı. Ne fotoğraf, ne gravür. Hiçbir şey asılmamıştı. Bir etejerin üzerinde birkaç ders kitabı, bir sözlük, Flaubert'in Madame Bovary'si ve Louis Michel'in biyografisi vardı. Tavan penceresinden ay görünüyordu. Çevresi dumanlıydı. Fon dekoru gibi duruyordu. Agnes güzel olmasına güzel değildi. Alnı çıkıntılı ve genişti. Gözleri gri ve miyoptu. Burnu kalkıktı. Elleri çalışan kadının elleriydi. Onda çalışkanlığın, fedakarlığın, saklı duyguların getirdiği bir sevimlilik yaşıyordu. Gülümsediği zaman yüzü değişiyor, güzelleşiyor, çocuksu oluveriyordu. Yaban meyvelerin sabah vakti korlukta yaşamanın tadını bilen ve aldatılması kolay bir genç kız kimliğine giriyordu. Agnes her zaman gülümsemezdi. Neşeli olmadığı için değil, yüreğinde derin bir sessizlik taşıdığı için böyleydi. Alabildiğine çok sevinirse sonunda ağlardı. Pierre şimdiye kadar Agnes'i hiç böyle kederli görmemişti. Ona Lucien'in yaptığı konuşmayı anlattı. Kız asık bir suratla cevap verdi. İğrenç dedi. Babasının adını kullanıyorlar. Pierre itiraz etmek istedi. Lucien'in dürüstlüğünden, iki nesil arasındaki uçurumdan, propagandanın bazı şeyleri gerektirdiğinden dem vurdu. Agnes'i düşüncesinden vazgeçiremedi. Politika alçaklık demek. Bu bir oyun. Bir de erkeklerin öldüğü. Pierre kızın bir sanatçıya gönül vermiş olabileceğini düşündü. Karar verdi. O adamı soracaktı. Nasıl olsa günün birinde öğrenecekti. En iyisi şimdi sormalı. Hani bir gün bir adamdan bahsetmiştiniz dedi. Sevdiğiniz adam. Kimdir, bir şair mi? Hayır, boya tüccarı. Neden soruyorsunuz? Tam sırasını buldunuz siz de. Sanki yeterince dertli değilmişim gibi. Onu mu düşünüyorsunuz? Agnes cevap vermedi. Bütün miyoplar gibi yumuşak bakan gözleri birdenbire sertleştiler. Hatta bir an için düşman kesildiler. Kuru ve soğuk bir ses. Bugün okuldan çıkarıldığımı öğrendim. Görevime son vermişler. Görüyorsunuz, bu daha tatsız bir şey. Sizi kovdular mı? Yani Pierre isyan etti. Bu küçücük oda ona dar geliyordu şimdi. Sesini farkına varmadan öylesine yükseltmişti ki. Kim kovuyor sizi? Nasıl cesaret ettiler? Fakat imkansız. Agnes anlattı. Bakanlıktan emir gelmişti. Öğrencilerden birinin babası, bir boya tüccarı, onunla çok kötü bir kompozisyon ödevi yaptırdığını, bunun bir skandal olduğunu bakanlığa şikayet etmişti. Alın okuyun. Çocuk 8 yaşında. Pierre kağıdı aldı, yüksek sesle okudu. 6 tane küçük köpeğimiz vardı. Annem 5 tanesini boğdu. Hepsine yetecek kadar süt bulamamışız. Öyle söyledi. Rönen'in yakında kız kardeşi olacakmış. Onların evinde de süt yokmuş. Herhalde Rönen'in kız kardeşini de boğacaklar. Ben küçükken evimizde çok süt vardı. Annem diyor ki, büyüyünce savaşta öldürürlermiş beni. Top oynamak ve tahta atabilmek çok hoşuma gidiyor. Çocuklara demiştim ki, nasıl yaşıyorsunuz, anlatın. Gelen cevapların çoğu ilgi çekici. Hepsini gösteririm bir gün. Bakanlıktan gelen yazıda vatan aleyhtarı davranışlarım olduğunu yazmışlar. Bugün müfettiş yanına çağırdı. Öğretim şeklinizi değiştirin. Daha hafif bir ceza verilmesi için uğraşalım dedi. Reddettim. Bir de politika yapışımı doğru bulmuyordunuz. Ama bu politika değil ki. Hayatın ta kendisi. Politikayı sevmiyorum ben. Çünkü politikada her şey lastikli. Çektiğin tarafa uyuyor. İyi olanla kötü olanı ayırmak imkansızlaşıyor. Hep konuşuluyor, oysa adamlar hep aynı. Şimdi ne yapacaksınız? Elimden dikiş geliyor, atölyeye girip çalışacağım. Sonra yavaş sesle ekledi. Kötü olan şu, işimi seviyordum. Babam gibi. Küçüktüm, şimdi hatırlıyorum da nasıl üzülmüştü adam. Renault fabrikasında çalışıyordu o zaman. İşçiler greve başlayalı çok olmuştu. Hepimiz açtık. Annem ağlayıp duruyordu. Babam cesaretini kaybetmedi. Saatini satmıştı. Bize sucuk getiriyordu. O sırada moda olan bir şarkıyı dilinden düşürmezdi. Şarkı senatör olan bir su aygırını anlatıyordu. Sonunda grevciler yenildiler. Babamı da yeniden işe almadılar. Elebaşıydı çünkü. O kış boyunca hep işsiz oturdu. Ya bir dikiş makinesi, ya başka bir şey tamir ederek ekmeğimizi kazanıyordu. Ama sık sık atölyeye gidiyor, para vermeyin, tek bırakın da biraz çalışayım deyip duruyordu. Bize de dikiş makinesini kastederek bundan sıkılıyorum derdi. Bir sessizlik oldu. Alt katlardan birinde birisi piyanoda o sıralar herkesin mırıldandığı bir melodiyi, "Her şey yolunda Madame la Marquise" isimli melodiyi tıngırdatıyordu. Pierre masanın başında ayakta duruyor, masada açık duran bir öğrenci defterine bakıyordu. Çocuk oraya bütün insanların hayal ettiği bir şeyi, masmavi bir deniz çizmiş, denizin üstüne de bir yelkenli kondurmuştu. Pierre birden genç kızın elini tuttu. Agnes, aylardır bir türlü karar verememişti. Hep inandırmak, konuşmak gerektiğini düşünmüştü ama bugün birdenbire onu adıyla çağırmıştı. Söyleyecek başka şey bulamamıştı. Agnes anlamıştı bunu. O da elini uzatıp Pierre'in elini tuttu. "Bilsen nasıl mutsuzdum," dedi Pierre. "Cesaretim yoktu söylemeye. Ya ben, sen bana aldırmıyorsun sanıyordum. Öyle geliyordu. Hayatına tesadüfen girdiğimi, başka bir kadından, başka kadınlardan bana yer kalmadığını düşünüyordum. Niçin beni ikide bir de arayıp yokladığını çözemiyordum ki?" Alt kattaki piyano çoktan susmuştu. Herkes uyuyordu. Isız sokaklar derin bir sessizlik içindeydi. İnsanlar sinemalara gitmişler, ya gülmüşler ya ağlamışlar, sonra yeniden evlerine dönmüşlerdi. Son otobüste geçip gitti. Sadece Ayde'de unutulmuş bir fener gibi gökyüzünde asılı kalmıştı. Bir de kediler bağırışıp duruyorlardı. Kızın kendisinden daha önce bir sevgilisi olduğunu hatırladı Pierre. Bir boya tüccarı dememiş miydi? Kızı bakanlığa ihbar eden adam da boya tüccarıydı. Bu bir tesadüf olabilir miydi? Tesadüf değildi. Pierre'in fikrince çocuğun babası ile kızın sevgilisi aynı adamdı. Kendince intikam almak istemişti. Herhalde pis herifin biriydi. Çocuğunu fena dövmüş olmalıydı o yazıyı okuyunca. Pierre gözünün önüne kaytan bıyıklı, iki dirhem bir çekirdek. Rhea pantolonlu, zart surt polis müdürlüğüne gidip onu bunu gammazlayan geri kafalı bir adam getirdi. Kızın böyle bir adamla yaşamayı göze aldığını düşününce içi ürperdi, omuzları çöktü, sessizdi. Pierre, ne düşünüyorsun? O adamı, boya tüccarını. Beni ihbar edeni mi? Hayır, öbürünü, aşığın olanı. İnandın mı bu masala? Delisin sen. Aklıma ilk gelen şeyi söyledim sen sorunca. O sırada beni ihbar edeni düşünüyordum. Bu yüzden boya tüccarı dedim. Ya sevgilin? O kimdi? Sen. Senden önce kimse yok. Kızı kollarının arasına aldı. Birden yüzünde bir ıslaklık hissetti. Baktı. Agnes ağlıyordu. Agnes, pişman mısın? Koca budala. Mutluyum. Bölüm 5. Pencereleri dar bir avluya bakan uzun bir oda. Çoğu zaman burada sabah sabah elektriği yakmak gerekir. Kocaman masanın üzerine dosyalar, gazete kupürleri, mektuplar yığılmıştır. Bu kağıt yığınının arasında hiç umulmadık bir yerde unutulmuş kül tabloları, sigara izmaritleri, eldivenler bulmak mümkündür. Çünkü odanın sahibi masanın düzenli olmasından hiç hoşlanmaz. Bu odadaki eşyaların özelliği yoktur. Ampir stili bir dolap, çelik çubuklardan yapılmış modern bir koltuk, birbirine uymayan sandalyeler. Duvarda markiden bir peyzaj, gökyeşili bir su ve bir kayık. Köşede asılı duran haritada etrafı kırmızı kalemlerle çevrilmiş petrol ve maden kuyuları. İşte Fransa'yı avucunda tutan belli başlı adamlardan biri, Jules Désiré, bu odada çalışır. Désiré 50 yaşlarındaydı. Yüzünün kırışıklıkları belirgin olmuşlardı. Kalın kaşlarının altından keskin bir bakışı vardı. Yanaklarının sarkıklığı, omuzlarındaki çökmüşlük, tenindeki solukluk, hastalıklı hali onu zaman zaman olduğundan da yaşlı gösterirdi. Bazen de 40'ından fazla göstermezdi. Genç bir adam kadar canlı görünürdü. O zaman gözlerinde şaşırtıcı bir parlaklık sezilirdi. Üstüne başına bakmaz, çok içer ve piposunu ağzından hiç eksik etmezdi. Papa imparatorluğun öbür temsilcilerinden farklıydı. Onlar gibi reklamlardan hoşlanmazdı. Gazetecilerden ve fotoğrafçılardan uzak durur, politik jestler yapmaktan kaçınır, bunların deri dişleri üzerindeki etkisini küçümserdi. Oysa o, desteklemese bir hükümetin bir ay bile iş başında kalabilmesine imkan yoktu. Désiré perde arkasında kalmaktan hoşlanır, bol para ödeyerek kendisine bağladığı insanları kullanarak kanunlar çıkartır, dış politikaya yön verir ve bakanları değiştirirdi. Désiré'nin bütün gücü sayılarda, sayılar arasındaki yakınlıklarda ya da çatışmalarda gizliydi. Désiré'nin gücü Polonya'da demir yoluna, Amerikan petrolüne, Çin Hindi'nde kauçuğa yatırdığı, uçak fabrikatörlerine verdiği sermayedeydi. Hitler'in azgın, dünyayı savaşla korkutan her söylevinden sonra keyifli borsa oyunları yapanlar. Almanya'ya sürekli mal veren boksit kralları. Ayakkabı kralı Batı'yı aşağılamak, ezmek için türlü numaralar yapan ayakkabı türüstü. Kendi yaptıkları çamaşırı giydirmek şartıyla zencilere medeni haklar tanımaya hazır tekstil fabrikatörleri. Çelik İmparatorluğu'nun uzlaşmak nedir bilmeyen, işçi ücretlerinin düşük kalması için Papa'nın otoritesini kullanmaya kalkan patronları. Demir yolu ve otobüs şirketleri arasındaki amansız savaş. Kanada buğdayının daha da zenginleştirdiği un fabrikatörleri. Şovenist oldukları için bakıp usanmadan koruyucu tedbir dilenen büyük toprak sahipleri. Çeşitli çıkarların birbirine kenetlenmesi. Bir insan kalbinin girift ve karışık mekanizmasını andıran bir kargaşalık. Désiré'nin gücüne güç katan şeyler işte bunlardı. O, pamuğun ve çinkonun fiyatını ya da bir bakanın kaça satın alınacağını bilir. Sayılar bir sinek vızıldaması gibi kafasının içinde döner durur. O yine de karını hesaplayamaz. Parayı kullanırken elindeki harcı ölçülü sarf eden heykeltıraş gibi davranır. Basit bir hayatı vardır. Ailesinden yaşayan kimse kalmamıştır. Yanında çalışan memurlardan birinin kazancı bile onu geçindirebilir. Zaten kauçuk olsun, bakır olsun onun gözünde soyut kavramlardır. Çevresindekilere Saigon nerededir diye sorduğunu herkes bilir. Buğdayı yulaftan ayırt edebileceğini sanmak enayilik olur. Desiree Politeknik'te okumuş, sonra 2 yıl boyunca mühendislik yapmıştır. O zamanlar kendi kendine para uğruna ideallerine ihanet ettiğini söylemiştir. Bu yüzden Pierre veya öbür mühendisler fikirlerini nasıl karşılayacak diye hastalıklı bir tedirginlik duyar. Ama gururludur. Yanında çalışanlara sık sık "sözlerimi aldırmayın, ben olsa olsa bir amatörüm" cinsinden şeyler gevelemesinin sebebi gururlu oluşudur. Desiree tutkuludur. Tehlikeyi çok sever. Deneme pilotu, dere tepe dolaşan bir gezgin veya hükümet darbesi peşinde koşan bir demagog olabilecekken iş adamı olmuştur. Kendi alanında hep riski olan işleri seçmiştir. Londra ve New York borsalarındaki sürekli inip çıkmalar, daha dün birbirine düşman olanların hemen bir gün önceki dosta karşı birleşivermeleri, bir siyasi konferansın başarısızlığı. Yani bir hesap hatası yüzünden her şeyin kolayca altüst olabileceği durumlar hep onun zevkine göre işlerdir. Böyle bir insanın faşizme, faşizmin felsefesine, hiyerarşi saygısına, maceracı görünüşüne, trajedi kokan dekoruna gönül verişi olağan sayılmalı. Gerçekte de 6 Şubat olaylarına kadar Desiree, Kamala Harp çetesinin elebaşlarına önemli paralar ödemiştir. Ama bunu hükümeti devirmek amacıyla yapmıştır. İstediği olunca da bir gün öncesine kadar yanından eksik etmediği virtüle rahatça "artık adresimi unutmak inceliğini gösterin" demiştir. Hemen sola dönmüş, Millet Meclisi'nin sayın üyelerini telaşlandırıvermiş, Viard'la birleştiği yolunda çıkan söylentilerden bile çekinmemiştir. Aslında Radikal Sosyalist Parti'yi kollar. Büyük tüccarlarla yoksul bağcıların, ünlü profesörlerle okuma yazma bilmeyen esnafın yan yana geldiği bir orta sınıf partisidir bu. Taşra köşelerinde Danton, Gambet numarası yapan sözcüleri boldur. Yeryüzünde radikal ölçülerden, herkesten fazla bu partiyi yönetenler korkar. Durumu ve eğilimleri göz önüne alınırsa, Desiree, orta sınıf adamı değildir.